Ayrım 7. Savaş Tuzakları. Doğan Aydal. Sayfa 71. ABD 2001 İkiz Kulelerin Yıkılışı. Afganistan eroin ticareti, maden ticareti, Tacikistan atom bombası bağlantısı. ABD 2001 İkiz Kuleler olayı gerçekte neydi? ABD'deki ikiz kulelerin uçaklarla vurulduğu gün hiç hoş olmasa da ilk kulenin yanışını ikinci kuleye, uçağın çarpışını ve sonraki gelişmeleri saniye saniye ve artan bir üzüntüyle televizyondan naklen izleyenlerdenim. İki kule maalesef yanıyor ve yıkılıyordu. Bu baskın bana her nedense Pearl Harbor baskınını ve Japon amiralin "Evet, bu savaşı kazandık ama uyuyan bir devi uyandırdık" sözünü hatırlatmıştı. Ancak bir farkla bu kez devi uyandıranlar bir devlet kimliği taşımıyordu. Peki ama ABD vatandaşlarını ve dünyayı derinden sarsan bu olayda ikiz kuleleri yıkıp binlerce insanı öldürenler kimlerdi? Bu nasıl bir güçtü ki 45 dakika arayla iki kuleyi vuruyor ve ABD Savunma Bakanlığı, CIA ve FBI hiçbir şey yapamıyordu? 40 kilometre çaplı bir hava koruma sahası ve uçuş yasağı bulunan Washington'daki Pentagon'un yine uçaklarıyla vurulduğu iddia edilmiş ancak her nedense bir türlü ispatlanamamıştır. Pentagon çevresinde de en küçük bir uçak enkazının görüntüsü resmi yayınlanmamıştır. Sonraki günlerde internette dolaşan şekillere bakıldığında Pentagon'da generallerin bulunduğu kısmın içeriden patlatma ile çökertildiğini gösteren birçok resim yayımlanmıştır. Bu olaylar olurken hiç kimse ikiz kulelerin yanı başındaki iç patlamalar ile 2.24 saniyede yıkılan 7 no'lu binadan bahsetmedi. Hiç kimse bu binanın CIA, FBI ve yurt dışı operasyonları ile ilgili personelin üst binası olduğundan söz etmedi. Hiç kimse kaçırıldığı ifade edilen 4. uçağın büyük kalıntılarını göstermedi. Bu uçakta ölen insanlara ne olduğundan söz etmedi. Acaba bu bir biçimde ABD'deki hakim güçler arasında gerçekleşen ve çabuk sonuçlanan küçük çaplı bir iç savaş mıydı? Tabii ki kimse çıkıp da ben yaptım demedi. ABD olayı kendi içinde kapattı, kolu kırdı, yen içinde bıraktı. Ama bu olaylar içinde bir suçlu gerekiyordu. Sonrasında gelişen olaylara bakıldığında suçlunun önceden belirlendiği, yargısız infazların yapıldığı ve El-Kaide ismiyle bütünleştirilerek bütün Müslümanların suçlu gösterildiği bir ortam oluşturuldu. ABD hükümeti 18 suçlunun da El-Kaide mensubu olduğunu ve her nasılsa hemen ismen belirledi. Ancak hiç kimse şu soruları sormadı. Bu isimlerin El-Kaide mensubu olduğu biliniyorsa ABD'ye nasıl girdiler? Uçağa binerken her türlü sıkı kontrol olan havaalanlarında nasıl fark edilmediler? Tamamı yanmış cesetlerden bu kimlikler nasıl tespit edildi? Soru çok ama makul bir cevap asla verilmedi. NATO için düşman tanımı değişti mi? İyi de bu saldırılar niye yapıldı? Basit bir mantıkla düşünüldüğünde Rusya'daki komünist iktidarın yıkılışı, perestroika, glasnost sonrası belirgin bir düşman kutbun kalmadığı düşünülür. Silah satışları durma noktasına gelmiştir. Komünizm korkusu ortadan kalktığı için bu rejimde yıllarca korkutulan ülkeler kaynaklarını silah alımından ziyade kalkınmaya, sağlığa ve eğitime ayırmaya başlamışlardır. O halde yeni bir düşman kutup oluşturulmalıdır. Yıl 1994, NATO tatbikatlarında dost düşman kuvvetleri temsil eden mavi kırmızı rengin değiştirilip mavi yeşil renklere döndüğü yıldır. Yeşil rengin Müslümanları temsil ettiğini bilmek için de tercümana herhalde ihtiyaç yoktur. Bir zamanlar komünizmi durdurmak için Rusya etrafında Müslüman ülke savaşçılarından yeşil kuşak oluşturmaya çalışan ülkeler şimdi yeşili düşman ilan etmişlerdir. daha önce adını sanını kimsenin bilmediği birçok sakallı Müslümanın hemen yakalanarak pilotluk eğitimi almış El-Kaide militanı olarak ortaya sürülmesi, ABD'de yükselen ve neredeyse her evin önüne bayrak astıran milliyetçilik rüzgarının hızını kesmemiş ancak çok da inandırıcı gözükmemiştir. Etkin güçler bu havadan faydalanmasını bilmişler, El-Kaide ve Taliban bahanesiyle çıkartılan BM kararı arkasına sığınılarak Afganistan işgal edilmiş, bir başka deyişle ve ABD tabiriyle Afganlılar özgürleştirilmiştir. Afganistan neden seçilmiştir? Hiçbir ülke plansız, programsız ve uzun hesaplar yapılmadan işgal edilemez. Hele de bu tür olaylarda her türlü hesabı çok önceden yapan ABD ve İngiltere'nin hesapsız, kitapsız Afganistan'a gireceklerini düşünmek, siyaseti ve bu ülkelerin geçmişteki uygulamalarını hiç bilmemek demektir. Afganistan'da olanları anlamak için yakın geçmişe gidip olanlara kısaca bakmakta fayda görülmektedir. Bugünkü Afganistan'ın sınırları İngiltere ve Rusya tarafından Durand Hattı adı altında 1893 yılında belirlenmiştir. İşgal ettiği ülkelerden geri çekilme günleri geldiğinde İngilizlerin muhteşem siyasi dehaları devreye girmekte ve çizilen sınırlar daha sonraki yıllarda da o ülke ile komşu ülkelerinin başına sürekli bir bela olarak kalmaktadır. Afganistan'daki Peştunların, yani Patanların yaşadığı toprakların Afganistan ve Pakistan arasında bölünmesi sonraki yıllarda birçok olayın ana sebebi olmuştur. Davud Han'ın, Zülfikar Ali Butlan'ın ve Ziya-ül-Hak'ın kaderlerini de bu alanın bölünmüş olması belirlemiştir. Talibanları kim yetiştirdi? Davud Han'ın ve ailesinin katledilmesi sonrasında 1978'de Hafızullah Amin başkanlığındaki darbe ile Afganistan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. O dönemlerin klasik bir ön takısı olan demokratik kelimesi darbelerdeki SSCB etkisini göstermek için yeterlidir. Darbe sonrası makamlar paylaşılmış, en önemli makama genel sekreterliğe Nur Muhammed Taraki, yardımcılıklarına da darbeye yardım eden iki temel kuruluş olan Halk ve Bayrak Hareketlerinin liderleri olan Hafizullah Amin ve Babrak Karmal getirilmişti. Her darbenin tabii sonucu olarak ihtilali hazırlayanlar en kısa sürede birbirlerinin kellesini ister hale gelmişlerdir. Taraki yönetiminin hızla Marksist-Leninist uygulamalara girmesi ülkede karışıklığa yol açmış, çıkan iç karışıklık sonrası Hafızullah Amin başbakanlığa gelmiş, ayaklanmaları bastırmak için SSCB'den yardım istemiştir. Amin ve Taraki arasındaki çatışmalarda Taraki öldürülünce SSCB'den çekilen Amin, ABD ve Pakistan desteğini almaya çalışınca 24 Aralık 1979'da SSCB Afganistan'ı işgal etmiştir. İşgal sonrası Babrak Karmal Başbakanlığa getirilmiş, SSCB etkisi Pasifik Okyanusu'na bir adım daha yaklaşmıştır. İşte ABD'nin görüntüde aktif olarak olaya ve bölgeye girişi bu tarihten sonradır. 1980'li yıllarda başlayan ve SSCB ve hükümete karşı harekete geçen Mücahiddin hareketlerinin en büyük destekçisinin ABD olduğunu söylemek herhalde yersiz olacaktır. Afgan mücahitleri İslami İttihadı ve Hizbi İslami gruplarının SSCB'ye karşı mücadeleleri Rusların Şubat 1989'da kuvvetlerini Afganistan'dan çekmesine kadar sürmüştür. Ruslar ülkeden gittikten sonra bu sefer de SSCB'ne karşı savaşan güçler birbirine düşmüş veya düşürülmüştür. İslami grupların oluşturduğu koalisyonun başkanlığına getirilen Tacik asıllı Burhanettin Rabbani ile Hizbi İslami Başkanı Hikmet Yar'ın, Özbek asıllı General Raşid veya Abdülreşid Dostum'un ve daha sonra etkin hale gelen Tacik asıllı Ahmet Şah Mesud'un birbiriyle savaşmaları yıllarca sürmüştür. SSCB'nin Afganistan'dan çıkarılması için bu İslami gruplar ile daha sonra da düşman ilan edilen Taliban grubunun bile Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peştun veya Patan bölgesinde eğitenler de, silah sağlayanlar da, hatta Stinger füzelerini sağlayanlar da başta ABD olmak üzere batılı güçlerdir. O günün siyasi konjonktüründe gayet normal gibi görünen bu desteğin sebebinin sadece SSCM'nin bölgeden uzaklaştırılması olduğunu düşünmek herhalde basit bir mantık olurdu. Büyük güçlerin dalda cevizi çift görmeden taş attıkları hiç görülmediğine göre, başta ABD olmak üzere batılı göçlerin bu bölgeyle ilgilerinin başka sebepleri de olmalıydı. Trump'ın 1 trilyon dolarlık maden hedefi. Şimdi hep birlikte bu sebepler üzerinde küçük bir beyin fırtınası oluşturalım. Acaba sebep Afganistan'daki yeraltı kaynakları olabilir miydi? Televizyon haberlerine bakarsak her tarafı harabe haline gelmiş bir ülke ve pejmürde kılıklı bir halk ortalıklarda çaresiz dönüp durmaktadır. Hiçbir televizyon haberinde Cüzcan iline bağlı Şebergan'daki çok zengin doğalgaz yataklarından, bu gazı geçmişte SSCB'ne taşıyan boru hattından veya Mezar-ı Şerif'teki termik enerji ve gübre santraline gaz taşıyan ikinci bir boru hattının varlığından hiç bahsedilmemektedir. Hindi Kuş Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki kömür yataklarından ve halen işletilen Baglan ilindeki Kerker ve Eşposte havzaları ile Behl ilindeki Kale-i Serkari kömür havzalarından da hiç bahsedilmemektedir. Hacı Gak'ta 2 milyar tonluk rezervi %63'lük ortalama demir tenörüyle İsveç'teki meşhur Kiruna yatağı ile boy ölçüşen demir yatağından da bahseden yoktur. Türkiye'deki en büyük demir yatağımız olan Divriği demir yataklarının en iyimser hesapla 38 milyon ton olduğunu söylersek, bu bölgedeki demir yatağının önemi daha kolaylıkla anlaşılabilir. Kunduz yakınlarındaki altın, bakır, kurşun, çinko yatağı ve Konarhas'taki berilyum yatakları ile Bedahşan'daki yarı değerli taşlar acaba şimdi kimler tarafından işletilmektedir? Peki bütün bu olayların sebebi bu kadar basit olabilir mi? Belki değildir. Ancak ABD'nin Afganistan'da kalması için önemli sebeplerden biri olmuştur. New York Times gazetesinin 25 Temmuz 2017'deki haberine göre Trump Afganistan'daki madenler sebebiyle Afganistan'dan ayrılmayacaklarını, bu madenlerden 1 trilyon dolar beklediğini beyan etmiştir. Yani koskoca ABD ve her olaydaki tabii müttefiki İngiltere bu kadar basit bir hesap içinde olabilirler mi? Olurlar. Gelecekte sıkıntı çekilebilecek doğal gaz ve endüstrinin temel maddesi olan demir ve diğer yeraltı kaynaklarının varlığı önemli sebepler olabilir. Ama bu bile böyle bir operasyon için tek başına yeterli bir sebep midir? Tabii ki hayır. O halde farklı sebepler de aramalıyız. Yıllık 900 milyar dolarlık eroin ticareti. Acaba sebep Afganistan'da bol miktarda yetiştirilen haşhaş ve bu bitkiden üretilip batı ülkelere pazarlanan eroin olabilir miydi? Haşhaş bitkisi yapısı itibarıyla diğer bitkilerden çok kolay ayrılabilen bir yapıdadır. ABD'nin ve batılı diğer ülkelerin elindeki uydular bu bitkileri bırakın düzlükte Hindi Kuş Dağları'nın tepesinde ekilse bile rahatlıkla bulabilecek özelliklere sahiptir. Bu bitkiler bırakınız 30 santim çözünürlüğe sahip Worldview 3 uydusunu, 60 santim hassasiyete sahip QuickBird'ü 1 metre hassasiyete sahip Iconos uydularını, yaklaşık 30 metre hassasiyete sahip Landsat uyduları ile bile rahatlıkla bulunabilmektedir. ABD ve İngiltere etkisindeki BM güçleri yıllardır Afganistan'da olmalarına rağmen haşhaş ve eroin üretiminde bir azalma olmuş mudur? Hayır. Hatta BM verileri ve genel kanaat, batıya gelen eroin miktarlarında daha fazla artış olduğunu ortaya koymaktadır. 2001 yılında Taliban döneminde sıfır seviyesine indirilen eroin üretimi, 2001'den sonraki işgal yıllarında 9000 ton seviyelerine kadar ulaşmıştır. Afganistan'da eroin üreticilerine ödenen miktar yaklaşık 9 milyar dolardır. Bu eroinin ABD ve Avrupa'daki satış bedeli en az 100 misli olacağından, bu ticaretin her yıl 900 milyar dolar seviyelerinde olacağı rahatlıkla söylenebilir. Ya Afganistan'daki batılı güçler söylendiği kadar etkili ve güçlü değiller veya işin içinde başka işler, başka hesaplar vardır. Böyle olmamış olsa haşhaş tarlalarının başında ABD ve İngiliz askerlerinin zırhlı araçlarıyla koruma yapmalarının başka bir açıklaması olabilir mi? Demek ki işgalin arkasındaki sebep batılı gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak da değildir. Eroin ticaretinden elde edilen gelirin önemli bir kısmının emperyalist ülkelerin güdümündeki terör örgütlerini PKK, IŞİD, El-Kaide dahil olmak üzere finanse etmek için kullanıldığından şüphesi olan var mı? Afganistan'ın etnik dağılımının işgalde önemi var mıdır? Gene, şimdi de Afganistan'ın dini ve etnik yapısına bir bakalım. Ülke nüfusunun %84'ü Sünni, %14'ü Şii Müslüman olan bir ülkedir. İran'ın komşusu olan bir ülkenin Sünni nüfus fazlalığı dış güçleri rahatsız etmez. Aksine onlar açısından rahatlatıcı ve ileride siyasi olarak kullanabileceklerini düşündükleri bir özelliktir. Etnik dağılıma gelince, Afganistan halkının %38'i Peştun veya Patan, %25'i Tacik, %19'u Hazara, %12'si Türkmen ve Beluciler ve %6'sı Özbekler ve kalan kısmı da farklı etnik gruplar tarafından oluşturulmuştur. Ülke nüfusunun yarısı Afgan-Persiyan dili denen değişmiş bir Fars dilini kullanmaktadır. Belki işgalin sırrı bu etnik dağılımda yatmaktadır. Görüldüğü üzere ülke nüfusunun %25'i Taciklerden oluşmaktadır. Bir başka deyişle Tacikistan dışında en fazla Taciğin yaşadığı ülke Afganistan'dır. Birçoğunuzun Tacikistan'da nereden çıktı dediğini duyar gibiyim. Ama sanıyorum işin sırrı Tacikistan'da yatmaktadır. O bakımdan Tacikistan hakkında bilgi vermeden Afganistan'ın batılı ülkelerin ilgi odağına neden oturduğunu tam olarak açıklayamayız. Tacikistan'ı diğer çevre Müslüman ülkelerden ayıran en önemli özelliği İran asıllı olmaları ve Farsça konuşmalarıdır. İran ile Afganistan'ın bir kısım halkı ve Tacikistan'ın dil ve soy akrabalığı savaşa sebep bir unsur mudur? Hayır, değildir. O halde Tacikistan'ın sahip olduğu bazı diğer özelliklere yakından bakmakta fayda vardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması %78'i ehli sünnet olan Tacikleri siyaseten çok etkilemiştir. Diğer yandan Afganlıların SSCB'ne karşı olan direnişleri de Tacikleri çok etkilemiş, Afganistan'daki birçok Tacik kabile, Tacik asıllı Afganlı komutan Ahmet Şah Mesud komutasında direnişe katılmıştır. Ahmet Şah Mesud'un Tacikistan'daki etkisi de önemli olmuş, halk Ruslara karşı savaşın Afganistan'daki kardeşlerine yardıma koşmak için hükümeti baskı altına almıştır. O günlerde hala etkinliğini sürdüren Rus istihbarat örgütü KGB, Tacik kumandan Molla Abdullah Seyidov'u tutuklayarak Tacikistan'daki bu hareketlenmeyi durdurabileceklerini düşünmüşlerdir. Şah Ahmet Mesud neden öldürüldü? Tacik asıllı Ahmet Şah Mesud'un Afganistan'da en güçlü ve popüler olduğu bir dönemde profesyonelce öldürülmesi hesapsız, plansız bir operasyon mudur? Şimdi gelin bu hesabın ne olabileceği konusunda biraz beyin fırtınası oluşturalım. Bütün veriler ikiz kulelerin vurulmasının ve Afganistan işgalinin büyük bir planın parçaları olduğu yönündedir. Böyle bir planı her kim veya kimler hazırlamış ise Afganistan'da çok önemli bir isim olan Tacik asıllı Ahmet Şah Mesud'u öldürtenler de onlardır. Çünkü Ahmet Şah Mesud bölgede önemli bir isimdir. Ruslara karşı gösterdiği kahramanlık sebebiyle Pençir Vadisi aslanı olarak anılmaktadır. Taliban'ın ülkedeki hakimiyetinden rahatsız olup onlara karşı savaşan kişilerin başında da Ahmet Şah Mesud gelmektedir. Normal şartlar altında Taliban'ı kovmak için Afganistan'a girdiğini söyleyen ABD ve Batı güçlerinin böyle bir durumda ülkeye girer girmez Ahmet Şah Mesud'u yanlarına alması gerekecektir. Irak'ta Kürtleri yanlarına alma mantığı da aynı mantıkladır. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur. Ama böyle bir birliktelik ABD ve Batılı güçlerin işine gelmeyecektir. Çünkü Ahmet Şah Mesud daha önce de belirtildiği gibi Tacik asıllıdır ve Afganistan'da kurulacak olan yeni hükümette etkili olması da kuvvetle muhtemeldir. Hükümette etkin olan bu özellik ve kapasitede birinin muhtemel İran-Afganistan-Tacikistan dostluğu ekseninde ve Fars kültürü içindeki birlik çalışmalarında etkili olacağı da şüphesizdir. Peki böyle bir şey ABD'nin uzun vadeli hesapları düşünülünce işlerine gelir mi? Tabii ki hayır. O halde ne yapılabilir diye düşünülmüş ve öldürülmesine karar verilmiştir. Bir başka deyişle ikiz kulelerin vurulmasından tam 2 gün önce öldürülmesi de bu oyunun bir parçasıdır. Batılı gazetecilere çok temkinli olduğu bilindiği için en zayıf yönünden hareket edilmiş, Belçika pasaportuna sahip Faslı ve Cezayirli iki Müslüman veya öyle görünen ajan tarafından öldürülmüştür. Kendisiyle yapılacağı söylenen bir röportaj bahanesiyle bir TV kamerası içine gizlenen silahla en güvendiği ve Ruslara 10 yıl direndiği kale olan Tacikistan sınırındaki Pençir Vadisi'nde Hoca Bahauddin köyünde şehit edilmiştir. 7. ayrımın sonu. Sayfa 87.